Ayrım 6.
Acımasızsa hapishanenin yanında kurulmuş bulunan idam sehpasına giderken geçmesi gereken avluda şunları söyledi. Hadi bakalım, Doktor Dodd'un söylediği gibi az sonra büyük sırrı öğreneceğim. Kolları bağlı olmasına karşın idam sehpasının basamaklarını en küçük bir yardım almadan çıktı. Yukarı vardığında sağdaki ve soldaki izleyicilere reveranslar yaptı. Bu reveranslar orada toplanan kitlenin çılgın gibi alkışlarıyla yanıtlandı ve ödüllendirildi ve bunun gibi. Bu olay ardından sonsuzluk gelecek olan ölümün en korkunç biçimi burnunun dibindeyken bir araya toplanmış izleyiciler yığınında uyandıracağı etkiden ve onların zihinlerinde oluşturacağı görüşten başka bir şey dert etmeyen şan hırsının en güzel örneğidir. Aynı yıl Fransa'da kralı öldürmeye teşebbüs etmekten idam edilen Lecomte'un yargılanışı sırasında esas olarak aristokratlar kamerasının karşısına ciddi bir kıyafetle çıkamadığı için canı sıkılmıştı. Ve infazı sırasında da baş sıkıntısı daha önce tıraş olmasına izin verilmemesiydi. Eskiden de durumun farklı olmadığını Matteo Aleman'ın ünlü romanı Guzman de Alfarache'nin giriş bölümünde söylediklerinden, yani yoldan çıkmış çok sayıda suçlunun son saatlerini sadece ruhlarının kurtuluşuna ayırmaları gerekirken, idam sehpasının merdiveninde vermek istedikleri küçük bir söyleve çalışmak ve onu ezberlemek uğruna bundan vazgeçmiş olmalarından anlıyoruz. Yine de böylesi karakterlerde kendimizi görebiliriz. Çünkü büyük olaylar her yerde en anlaşılır açıklamayı verirler. Tüm endişelerimiz, kaygılarımız, gücenmelerimiz, kızmalarımız, korkmalarımız, zahmet çekmelerimiz belki de çoğu durumda asıl olarak başkalarının görüşüyle ilgilidirler. Ve bu durumda da o zavallı günahkarlarda olduğu kadar saçmadır. Kıskançlığımız ve nefretimiz de büyük oranda sözü edilen kökten filizlenir. Açıktır ki mutluluğu mantıkla bir biçimde haklı çıkarılabileceği bir ölçüye ki bu belki de mevcut olanın 50'de biri olacaktır indirgenmesinden ve sınıflandırılmasından yani durmaksızın acı çeken bu dikenin çıkartılmasından başka hiçbir şey büyük ölçüde iç huzuruna ve hoşnutluğa dayanan mutluluğumuza daha çok katkıda bulunamaz. Ne var ki bu çok zordur. Çünkü karşımızda doğal ve doğuştan gelen bir kusur vardır. Tacitus, ün arayışı bilge kişinin bile bırakacağı en son şeydir diyor. Bu yaygın budalalıktan kurtulmanın biricik yolu onu açıkça bir budalalık olarak görmek ve bu amaçla insanların kafalarındaki görüşlerin çoğunun tümüyle yanlış, ters, hatalı olabildiklerini ve bu yüzden kendi başlarına dikkate almaya değer olmadıklarını. Sonra olayların ve durumların çoğunda başkalarının görüşünün üzerimizde gerçekten nedenli az bir etkisinin olabileceğini, bu görüşün büyük bölümünün nedenli zararlı olduğunu, öyle ki kendisi hakkında söylenenlerin tümünü ve hangi vurguyla söylendiklerini duyan birinin öfkeden kuduracağını ve son olarak onurun bile aslında doğrudan değil, ancak dolaylı bir değerinin bulunduğunu ve bunun gibi aklımıza yerleştirmektir. Yaygın budalalıktan böyle bir dönüşü başarabilirsek, bunun sonucu iç huzurumuzun ve neşemizin inanılmaz büyük bir artışı, yine daha sağlam ve daha güvenli bir duruş, kesinlikle daha sakin ve doğal bir davranış olacaktır. Kendine dönmüş bir yaşam biçiminin iç huzurumuz üzerindeki böylesine oldukça yararlı etkisi, büyük ölçüde böyle bir yaşam biçiminin bizi sürekli başkalarının gözü önünde yaşamaktan ve bunun sonucunda onların herhangi bir görüşünü dikkate almaktan uzaklaştırması ve böylelikle bizi kendimize geri vermesidir. Benzer biçimde o saf ideal çabanın, daha doğrusu iflah olmaz budalalığın bizi içine sürüklediği birçok gerçek felaketten uzaklaşmış oluruz. Sağlam mülkler içinde daha çok özen gösterir ve bunların tadını daha rahat çıkarırız. Ama söylenildiği gibi soylu olan zordur. Doğamızın burada betimlediğimiz budalalığı esas olarak 3 sürgün verir. Mevki hırsı, kibir ve gurur. Son ikisi arasındaki fark, gururun kişinin kendi değerinin herhangi bir bakımdan üstünlüğü hakkında zaten sabit olan kanısına dayanmasıdır. Buna karşılık kibir, başkalarında böyle bir kanıyı uyandırma arzusudur. Bu arzuya çoğu kez bu kanı sonucunda onu kendine de mal edebilme sessiz umudu eşlik eder. Buna göre gurur içten kaynaklanır. Bu yüzden kendi kendine dolaysızca aşırı saygı gösterilmesidir. Buna karşılık kibir ise böyle bir saygıya dışarıdan, yani dolaylı bir biçimde ulaşma çabasıdır. Buna uygun olarak kibir geveze, gurur da suskun yapar. Ama kibirli kişi elde etmeye çalıştığı başkalarının yüksek görüşüne, söyleyeceği çok güzel şeyler olsa bile ısrarla susmak yoluyla konuşmaktan çok daha kolay ve çok daha güvenli bir biçimde ulaşılabileceğini bilmelidir. Her isteyen gururlu olamaz. Olsa olsa gururluymuş gibi yapabilir. Ama üstlenilen her rolde olduğu gibi bu rolden de kısa sürede çıkar. Çünkü sadece üstün önceliklere ve özel değere ilişkin sağlam, içsel, sarsılmaz bir kanı gerçekten gururlu kılar. Bu kanı yanlış olabilir ya da salt dışsal ve biçimsel üstünlüklere dayanabilir. Bunun gerçekten ciddi bir biçimde var olduğu sürece gurura bir zararı dokunmaz. Gurur, kökü kanıda olduğu için tüm bilgiler gibi bizim keyfimize bağlı değildir. Gururun en kötü düşmanı, demek istiyorum ki en büyük engeli, gururun zaten bütünüyle sağlam olması gereken ve onun ön koşulunu oluşturan kendine ilişkin yüksek görüşünü başkalarının alkışına dayanarak kurmak isteyen kibirdir. Gurur nedenli istisnasız bir biçimde kınansa ve kötü bir ünü olsa da tahmin ediyorum ki bu gurur duyacakları bir şeyleri olmayan kimselerden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir üstünlüğü olan kimse elbette bu üstünlüklerin bütünüyle unutulmamalarını sağlamak için onları gözünün önünde tutar. Çünkü kendi üstünlüklerini iyi niyetle görmezden gelen kimse bu insanlara kendi eşitleriymiş gibi davrandığında onlar da bunu hemen canı gönülden inanacaklardır. Ama en çok üstünlükleri en yüksek, yani gerçek türden ve yalın kişisel üstünlükleri olan kişilere böyle davranmalarını öneririm. Çünkü bu üstünlükler, nişanlar ve rütbeler gibi her an duyusal etki yoluyla akla getirilemezler. Yoksa yeterince sıklıkta sus örneğini yaşayacaklardır. Seçkin bir Arap atasözü, köleyle şakalaşırsan sana kıçını gösterir der. Horatius'un çalışarak elde ettiğin gururuna sahip çık sözünü de küçümsememeliyiz. Elbette alçak gönüllülük erdemi serseriler için açıklanabilir bir buluştur. Bu erdem sayesinde herkes kendisinden gerçekten öyleymiş gibi söz eder. Bu erdem sanki serseri diye birileri hiç yokmuş gibi herkesi harika bir biçimde eşitler. Buna karşılık gururun en kelepir türü ulusal gururdur. Çünkü bu gurur kendisine kapılmış olanın gurur duyabileceği bireysel özelliklerinin yokluğunu ele verir. Yoksa milyonlarca kişiyle paylaştığı bir şeye başvurmazdı. Önemli kişisel üstünlüklere sahip olan bir kimse daha çok sürekli gözünün önünde bulunduğu için kendi ulusunun hatalarını en açık bir biçimde görecektir. Dünyada gurur duyabileceği hiçbir şey olmayan zavallı bir adam son çareye ait olmakla gurur duyduğu ulusa uzatır elini. Burada kendine gelir ve artık şükran içinde ulusa özgü tüm hataları ve aptallıkları dişiyle tırnağıyla savunmaya hazırdır. Bu yüzden yerinde bir aşağılamayla ulusunun ahmak ve alçaltıcı yobazlığından söz edildiğinde, örneğin 50 İngiliz içinde en çok bir tanesi bunu onaylayacaktır. İşte bu bir adam, akıllı bir adamdır. Almanlarda ulusal gurur yoktur ve bu konuda çok övülen dürüstlüklerinin bir örneğini ortaya koyarlar. Çoğunlukla Alman biraderlerin ve demokratların yaptığı gibi içlerinde böyle bir gururu öne sürenler ve gülünç bir biçimde bunun tafrasını yapanlar halkı kandırmak için ona yaltakçılık yaparlar. Gerçi Almanların barutu bulduğu söylenir ama bu gülüşe katılamam. Lichtenberg, neden Alman olmayan birisi kolay kolay kendini Alman olarak göstermiyor da ille de bir şey olarak göstermek istiyorsa bilindiği gibi bir Fransız ya da İngiliz olarak gösteriyor diye soruyor. Ayrıca bireysellik milliyete büyük ölçüde ağır basar ve sıradan bir insanda bireysellik milliyetten bin kat daha çok dikkate alınmayı hak eder. Ulusal karakter kitleden söz ettiği için onda asla samimi bir biçimde övünülecek çok az iyi yön bulunmaz. İnsani sınırlılık, kusurluluk ve kötülük her ülkede bir başka biçimde bulunur ve buna ulusal karakter denilir. Bir ulusal karakterden tiksindiğimizde başımıza aynı şey gelene kadar bir başka ulusal karakteri överiz. Her ulus öbür ulusla alay eder ve hepsi de haklıdır. Bu bölümün konusu dünyada neyi temsil ettiğimiz, yani başkalarının gözünde ne olduğumuz. Yukarıda değindiğimiz gibi onur, mevki ve ün olmak üzere üçe ayrılabilir. Mevki büyük yığının ve dar kafalıların gözünde nedenli önemli olsa da, devlet mekanizmasının işlemesindeki yararı nedenli büyük olsa da, amacımız açısından birkaç sözcükle geçiştirilebilir. Bu göreli, yani aslında yapmacık bir şeydir ve bir bütün olarak büyük yığın için hazırlanmış bir komedidir. Madalyalar kamuoyuna yazılmış senetlerdir. Değerleri onları taşıyanın kendisine dayanır. Bu arada parasal ödüllenmelerin ikamesi olarak devlete tasarruf ettirdikleri büyük paralar bir yana oldukça yararlı donanımlardır. Yeter ki akıllı ve adaletli bir biçimde dağıtılsınlar. Büyük yığının gözleri ve kulakları vardır ama bu çok bir şey değildir ve üstelik yok denilecek kadar az yargı gücü ve çok az belleği vardır. Kimi hizmetler bütünüyle onun anlayış ufkunun dışında yer alırlar. Bazı hizmetleri de gördüğünde anlar ve alkışlar ama sonra hemen unutur. Bu yüzden yıldızlarla ve haçlarla kitleye her zaman ve her yerde "Bu adam sizin gibi değil, onun hizmetleri var" diye seslenilmesini uygun buluyorum. Ama bu madalyalar haksız yere ya da adaletsiz bir biçimde ya da çok fazla dağıtıldıklarında değerlerini yitirirler. Bu yüzden bir hükümdar madalyaların dağıtılmasında tıpkı bir tüccarın senetleri imzalarken gösterdiği dikkati göstermelidir. Bir haç nişanının üstündeki hizmet için yazısı aynı şeyin iki kez söylenmesidir. Zaten her nişan hizmet için olmalıdır. Eşyanın tabiatı gereği böyledir. Onurun irdelenmesi ise mevkinin irdelenmesinden daha zor ve hatta ayrıntılıdır. En önce onu tanımlamamız gerekir. Bu amaçla onur dış vicdandır ve vicdan iç onurdur dersem belki bu kimilerinin hoşuna gidebilir. Ama bu açıklama yine de net ve temel bir açıklama olmaktan çok tumturaklı bir açıklama olacaktır. Bu yüzden diyorum ki onur nesnen olarak başkalarının bizim değerimiz hakkındaki görüşüdür ve öznen olarak bizim bu görüşten korkmamızdır. Son tahlilde asla saf ahlaki olmasa da çoğu zaman çok iyileştirici bir etkisi vardır onurlu bir adamda. Bütünüyle bozulmamış her insanda bulunan onur ve utanç duygusunun ve onura verilen yüksek değerin kökü ve kökeni şuradadır. İnsan kendi başına çok az şey yapabilir ve yalnız bırakılmış bir Robinson'dır. Ancak başkalarıyla topluluk içinde bir şeydir ve çok şey yapabilir. Bu ilişkiyi bilinci gelişmeye başlar başlamaz anlar ve o andan sonra toplumun yararlı bir üyesi olarak, yani tam geçerli olarak katılmaya yetkin olan ve böylelikle insan topluluğunun yararlarından pay almaya hakkı bulunan birisi olarak görülmek çabasına girişir. Böyle birisi olması için de herkesten, her yerde ve sonra özellikle kendisinden içinde bulunduğu özel konumda istenen ve beklenilen şeyi ciddi bir biçimde yapması gerekir. Ama aynı zamanda burada kendi gözünde değil, başkalarının gözünde ne olduğunun önemli olduğunu anlar. Başkalarının uygun görüşleri için gösterdiği ateşli çaba ve bu görüşe verdiği yüksek değer buradan kaynaklanır. Her iki durumda da kendini onur duygusu ya da koşullara göre utanç duygusu denilen doğuştan gelen duygunun doğallığıyla gösterir. İnsanın suçsuz olduğunu bildiği halde başkalarının gözünde haksız çıkacağına inandığı anda hatta ortaya çıkan kusur sadece göreli yani keyfi olarak üstlenilmiş bir yükümlülüğe ilişkin bile yüzü kızardığında bu duygu söz konusudur. Öte yandan başka hiçbir şey başkalarının olumlu görüşünün öğrenilmesi ya da bundan yeniden emin olunması kadar bir insanın moralini yükseltmez. Çünkü bu görüş ona herkesin bir araya gelmiş kuvvetlerinin korumasını ve yardımını vaat eder ki bu da yaşamın kötülüklerine karşı insanın kendi kuvvetlerinden sonsuz ölçüde daha büyük bir korunma duvarıdır. Onurun çok sayıdaki çeşidi insanın başkalarıyla girebileceği çeşitli ilişkilerden ve başkalarının bu insana güvendikleri alanlardan yani onun hakkında belirli bir iyi görüşe sahip olmalarından kaynaklanır. Bu ilişkiler esas olarak mülkiyet ilişkileridir. Sonra bir işi üstlenme ilişkileridir. En sonunda da cinsel ilişkidir. Bunlara karşılık düşenlerde her birinin kendi alt türleri olmak üzere burjuva onuru, makam onuru ve cinsel onurdur. En geniş kapsamlı olan burjuva onurudur. Herkesin haklarına mutlaka dikkat etmemiz ve kendi yararımız için adil olmayan ya da yasayla izin verilmemiş araçları kullanmamamız koşuluna dayanır. Bu onur tüm barışçıl ilişkilere katılmanın koşuludur. Buna aykırı tek bir açık ve güçlü eylemle ve bunun sonucunda her türlü hukuksal ceza ile yitirilir. Elbette bu cezanın adil olması koşuluyla. Ama onur esas olarak her zaman ahlaki karakterin değişmezliğine dayanır. Bu karakter sayesinde tek bir kötü eylem, kendisini izleyen tüm eylemlerin aynı koşullar ortaya çıkar çıkmaz, aynı ahlaksal yapıda olacaklarını içerir. İngilizce'deki ün, şan, onur anlamına gelen karakter sözcüğü de bunu kanıtlar. Bu yüzden yitirilen bir onur yeniden kazanılamaz. Meğer ki bu yitirme bir yanılgıya, bir iftiraya ya da yanlış bir görünüşe dayanmış olsun. Bu yüzden iftiraya, yergiye ve de hakarete karşı yasalar vardır. Çünkü hakaret, yalın küfür, nedenleri belirtilmeden yapılan yüzeysel bir iftiradır. Yunanca'da bu çok güzel dile getirilir. Hakaret yüzeysel bir iftiradır. Ne ki hiçbir zaman gerçek değildir. Gerçi küfür eden böylelikle ötekine karşı söyleyecek gerçek ve doğru hiçbir şeyi olmadığını ortaya koyar. Yoksa kendisi öncülleri verir ve bunlardan bir sonuç çıkarmayı güvenilir dinleyicilere bırakırdı. Ancak kendisi tahminin kısa sürede gerçekleşeceğine güvenirdi. Burjuva onuru adını burjuva tabakasından alsa da geçerliliği ayrım gözetmeksizin tüm katmanlara uzatmaktadır. Hatta en üst katmanlar bile bunun dışında kalmaz. Hiçbir insan onsuz yapamaz ve bu hafife almaktan herkesin kaçınması gereken son derece ciddi bir konudur. Güveni ve inancı çiğneyen her zaman her ne yapıyor olursa olsun ve her kim olursa olsun güveni ve inancı yitirir. Ve bu yitimin beraberinde getireceği acı meyveler de eksik olmazlar. Onur, pozitif bir karakteri olan üne karşıt olarak belirli bir anlamda negatif bir karaktere sahiptir. Çünkü onur özel, bu özneye ait özelliklere ilişkin bir görüş değildir. Ancak Kroll'a göre varsayılan, ondan da eksik olmaması gereken özelliklere ilişkindir. Bu yüzden sadece bu öznenin bir istisnası oluşmadığını söyler, ün ise bir istisnayı belirtir. Bu yüzden ünün önce kazanılması gerekir. Buna karşılık onurun yitirilmemesi gerekir. Buna uygun olarak ünün azalması belirsizliktir, negatiftir. Onurun azalması ise utançtır, pozitiftir. Ancak bu negatifliğin edilgenlikle karıştırılmaması gerekir. Onurun daha çok bütünüyle etkin bir karakteri vardır. Çünkü sadece özneden kaynaklanır. Onun yapıp ettiklerine dayanır, başkalarının neler yaptığına ve öznenin başına neler geldiğine değil. Yani bize bağlı olanı ilgilendirir. Biraz ileride göreceğimiz gibi bu, hakiki onurun şövalye onurundan ya da sahte onurdan ayrıldığı denek taşıdır. Dışarıdan sadece iftira yoluyla onur üzerine bir saldırı mümkündür. Bunun biricik panzehiri de aynı iftiranın ona uygun bir açıklıkla çürütülmesi ve iftiracının foyasının ortaya çıkarılmasıdır. Yaşlılara saygı gösterilmesinin nedeni öyle görülüyor ki, genç insanların onurunun varsayım olarak kabul edilmiş olsa da henüz sınanmamış olması, bu yüzden aslında krediye dayanıyor olmasıdır. Ama yaşlıların değişmekle birlikte onurlarını kanıtlayıp kanıtlamadıkları yaşamın akışı içinde belli olmuş olmalıdır. Çünkü ne kendi başına yılların sayısı, ki buna hayvanlar da ulaşırlar ve bazı hayvanlar da bu sayı çok yüksektir, ne de dünyanın akışının salt daha ayrıntılı bir bilgisi, gençlerin yaşlılara karşı saygı göstermesi için yeterli bir nedendir. Ama yine de bu saygı beklenir. İleri yaşlardakinin yalın zayıflığı saygıdan çok acıma uyandıracaktır. Ama insanlarda saçı ağarmışlara karşı bir saygının doğuştan geldiği ve bu yüzden gerçekten içgüdüsel olduğu da dikkate değerdir. Yaşlılığın kıyaslanamayacak ölçüde daha kesin bir belirtisi olan kırışıklar bu saygıyı hiçbir zaman uyandıramazlar. Hiçbir zaman saygıdeğer kırışıklardan değil ama hep saygıdeğer ak düşmüş saçlardan söz edilir. Onurun yalnızca dolaylı bir değeri vardır. Çünkü bu bölümün girişinde zaten ortaya konulduğu gibi başkalarının görüşünün bizim için ancak onların bize karşı eylemini belirleyebildiği ya da ara sıra belirleyebildiği ölçüde bir değeri olabilir. Bu da ancak insanlarla birlikte ya da onların arasında yaşadığımızda söz konusudur. Çünkü biz uygarlık aşamasında güvenliği ve mülkiyeti yalnızca topluma borçluyuzdur. Tüm girişimlerimizde başkalarına da gereksindiğimizden ve onların bizimle ilişkiye girmek için bize güvenmeleri gerektiğinden, onların görüşünün bizim için çok büyük ama yine de dolaylı bir değeri vardır. Bu görüşe dolaysız bir değer atfedemem. Bununla uyum içinde, Cicero da şöyle söylüyor: Krisippus ve Diyojenes iyi bir ün için ondan yararlanmak dışında parmağını bile kıpırdatmamak gerektiğini söylüyorlar. Ben de onlara kesinlikle katılıyorum. Bu hakikatin geniş bir açıklamasını veriyor ve şu sonuca ulaşıyor. Onura onur için değil, getirdiği yarar uğruna değer veririz. Araç amaçtan daha değerli olamayacağı için onur yaşamdan önemlidir sözü söylediğimiz gibi bir abartıdır. Burjuva onuru bu kadar. Makam onuru, başkalarının bir makamı işgal eden bir adamın bu makam için gereken tüm özelliklere sahip olduğuna ve her durumda göreve ilişkin yükümlülüklerini harfi harfine yerine getirdiğine ilişkin genel görüşüdür. Bir adamın devletteki etki sahası nedenli önemli ve büyükse, yani nedenli yüksek ve etkili bir görevde bulunuyorsa, onu bu iş için elverişli kılan entelektüel yeteneklere ve ahlaki özelliklere ilişkin görüş de o denli büyük olmalıdır. Böylelikle ünvanlarında, nişanlarında ve bunun gibi kendisinden daha alt düzeydekilerin ona karşı davranışlarında anlatım bulan daha yüksek derecede bir onura sahiptir. Aynı ölçüde göre sosyal mevki de istisnasız bir biçimde onurun özel derecesini belirler. Gerçi bu derece kitlenin, mevkinin önemini yargılama yeteneğiyle değiştirilebilir. Ama her zaman özel yükümlülüklere sahip olan ve bunları yerine getiren birine onuru esas alarak negatif özelliklere dayanan sıradan vatandaştan daha çok onur atfedilir. Ayrıca makam onuru bir makamı işgal edenin meslektaşları ve kendisinden sonra gelecekler açısından makamın kendisine saygı göstermesini, özellikle yükümlülüklerini harfi harfine yerine getirerek makama yönelik ve makamı işgal ettiği sürece kendisine yönelen saldırıları, yani tam zamanında makamında bulunmadığı ya da makamı genel için en iyiden yana kullanmadığı yollu beyanları kulak arkası etmeyip bu saldırıların haksız olduğunu yasal ceza yoluyla kanıtlamasını gerektirir. Makam onurunun alt türleri, devlet hizmetindeki kişinin, hekimin, avukatın, her kamu öğretmeninin, hatta her akademik ünvan sahibinin, kısacası resmi bir açıklamayla zihinsel türde belirli bir başarı için aranan niteliklere sahip olduğu belirtilmiş olan ve tam da bu yüzden bunu taahhüt eden herkesin, yani tek sözcükle kamusal bir görev üstlenmiş herkesin onurudur. Bu yüzden hakiki asker onuru da bu kapsamdadır. Ortak vatanın savunulmasını üstlenmiş olan kişinin bunun için gerekli özelliklere, her şeyden önce cesarete, yiğitliğe ve kuvvete gerçekten sahip olmasına ve vatanını kanının son damlasına kadar savunmaya ve üzerine yemin ettiği bayrağı dünyada hiçbir şey uğruna bırakmamaya ciddi bir biçimde hazır oluşuna dayanır. Burada görev onurunu, burjuvaların makamın kendisine yönelik yerinde saygısını belirten bilinen anlamından daha geniş bir anlamda aldım. Cinsel onurun da daha yakından incelenmesi ve ilkelerinin aynı onurun köklerine dayandırılması gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle her türlü onurun son tahlilde yararlılığın gözetilmesine dayandığı kanıtlanmış olacaktır.